Ayrım 15.
Bu elden, kızın kendi avucuna yapışmış olan avucundan, birbirlerine kenetlenmiş olan parmaklarından, bileğine değen bilekten, kızın elinden, parmaklarından, bileğinden kendi eline, parmaklarına, bileğine dingin, cam gibi bir denizin yüzeyini belli belirsiz kıpırdatan ve insanın yüzüne çarpan sabah yeli gibi duru, insanın dudağını okşayan bir tüy ya da hiçbir esinti olmaksızın yere dökülen yapraklar kadar hafif bir şey akıyordu. Yalnızca parmakların dokunuşuyla duyumsanabilecek kadar hafif bir şey. Ama sıkı sıkıya kenetlenmiş parmaklarıyla, birbirine yapışan avuçlarıyla, bilekleriyle öylesine güçlenip yoğunlaşıyor, öylesine karşı konulmazlaşıyor, öylesine sızı veriyordu ki, sanki kolunun içinde dolaşan bir akımdı bu. Tüm gövdesini sızım sızım sızlatan, sığ bir istekle dolduran bir akım. Buğday sarısı saçlarında, pürüzsüz altın karası güzel yüzünde, boğazının kıvrımında pırıl pırıl güneş ışığı parlayan kızı kendine çekti Robert Garden. Başını geriye doğru yatırarak onu öptü. Öperken kızın ürperdiğini duyumsadı. Tüm gövdesini kızın gövdesine yapıştırdı. Kızın memelerinin haki gömleklerin arkasından göğsüne yaslandığını duyumsadı. Küçücüktüler, serttiler. Elini uzatıp kızın gömleğinin düğmelerini çözdü. Sonra eğilip kızı öptü. Kız ayakta, başını geriye doğru atmış, tir tir titriyordu. Robert Garden'ın kollarının arasındaydı. Sonra çenesini indirip adamın başına dayadı. Robert Garden, kızın elleriyle başını tuttuğunu hissetti. Kız, başını göğsüne doğru çekiyordu. Robert Garden dikleşti. Kızı iki koluyla sımsıkı sarmaladı. Kızın ayakları yerden kesilmişti. Tüm gövdesiyle adama yapışmıştı. Robert Garden, Maria'nın ürperişlerini duyumsuyordu. Kızın dudaklarını boynunda buldu sonra. Kızı yere indirip, Maria dedi. Ah, Maria'm benim. Sonra nereye gidelim dedi. Hiç sesini çıkarmadı kız. Elini adamın gömleğinin içine kaydırdı. Robert Garden, kızın ellerini uzattığını, gömleğinin düğmelerini açtığını ayrımsadı. Haydi sen de dedi kız, öpmek istiyorum. Olmaz küçük tavşanım, olur olur, senin yaptığın her şeyi yapmak istiyorum. Olmaz, olanaksız bu. Peki öyleyse, ah peki, ah ah peki. Sonra ezilen fundaların kokusu duyuldu. Kızın başının altında eğilen sapların sertliği hissedildi. Bir de kızın kapalı gözlerinin üzerinde parlayan güneş. Robert Garden kızın geriye, fundaların köklerine doğru itilmiş başını, boynunun kıvrımlarını, dudaklarının kendi kendine belli belirsiz kıpırtısını, güneşe ve her şeye karşı sıkı sıkıya örtülmüş gözlerinin üzerindeki kirpiklerinin titreyişini ömrünce unutamayacaktı. Kızınsa gözlerine vuran güneş yüzünden her şey kırmızı, turuncu, altın kızılına dönüşmüştü her şey bu renkti. Ne varsa her şey, dolgunluk, sahip olma, elde etme, hepsi, hepsi bu renkti. Hepsi bu rengin körlüğü içindeydi. Erkek içinse hiçbir yere çıkmayan karanlık bir geçitti bu. Sonra yine hiçbir yere, hiçbir yere, sonsuza değin hiçbir yere çıkmayan bir geçit. Yere alabildiğini abanmıştı dirsekleriyle. Hiçbir yere çıkmayan bir geçidin içindeydi. Karanlık, sonu olmayan, bir yere çıkmayan bir geçit. Olmayan bir yerde, bilinmeyen bir yerde yapışıp kalmıştı. Şimdi de bütün zamanlarda da hiçbir yere çıkmayan bir boşlukta asılı kalmış sallanıyordu. Tutunacak bir şeyi olmayan bir yerde yuvarlanıyordu. Tutunacak tek bir şeyi olmayan bir yerde. Ne bir yere gitmişlerdi, ne de zaman geçmişti. Ne bir mekandaydılar, ne de bir zamanda. Ama ikisi de oradaydılar. Robert Garden yeryüzünün altlarından kayarak akıp gittiğini duyumsadı. Sonra yan yatmış buldu kendisini Robert Garden. Başı fundalara gömülüydü. Onların kokusu dolduruyordu burnunu. Köklerin kokusu, toprağın kokusu. Sonra güneş daldı fundaların arasına. Fundalar omzunu, böğrünü daladı Robert Garden'ın. Kız tam karşısında hala gözleri kapalı yatıyordu. Sonra gözlerini açtı kız. Adama gülümsedi. Robert Garden çok çok uzaklardan yorgun argın, dostça "Merhaba tavşan" dedi. Kız da gülümsedi. Ama hiç de uzak olmayan bir tavırla "Merhaba Inglis'im" dedi. Robert Garden uyuşuk uyuşuk "Inglis değilim ben" dedi. "Evet öylesin" dedi kız. "Sen benim Inglis'imsin." Sonra uzanıp adamın iki kulağından tutup alnından öptü. "İşte" dedi. "Nasıl buldun bunu? Seni artık iyi öpüyor muyum?" Sonra yan yana derenin kıyısından bir yürümeye koyuldular. Robert Garden "Maria" dedi. "Vurgunum sana. Çok sevimlisin. Olağanüstüsün." çok güzelsin. Seni severken ölecek gibi oluyorum bu yüzden. Ah dedi kız, ben her seferinde ölüyorum. Sen ölmüyor musun? Hayır, neredeyse ölecek gibi oluyorum. Sen de toprağın altımızdan kayıp gittiğini duyumsadın mı? Evet, ölürken. Kolunu dolasana boynuma. Ne olur? Yok, elini tutuyorum. Elini tutmak yeter bana. Kıza baktı. Çayırın ötesinde bir doğan avlanıyordu. Dağların üzerinden koca koca akşam bulutları yaklaşıyordu. Başkalarıyla birlikteyken böyle olmamış mıydı sana diye sordu Maria. El ele yürüyorlardı şimdi. Olmadı. Gerçekten olmadı. Çok sevgilin olmuştur. Oldu birkaç tane. Ama senin gibisi olmadı. Böyle hiç olmadı ha? Doğru mu bu? Zevkliydiler ama hiç böylesi olmadı. Toprak da kayıp gitti üstelik. Daha önce hiç kaymamış mıydı altından toprak? Yok, gerçekten hiç olmadıydı. Ya dedi kız. Bütün bu olanları bir gün için yaşayabiliyoruz üstelik. Bir şey demedi Robert Garden. Ama yaşadık hiç değilse dedi Maria. Peki beni seviyor musun? Benimle birlikte olmak mutlu ediyor mu seni? Bir süre sonra daha güzelleşeceğim. Şimdi de çok güzelsin. Yok dedi kız. Ama elinle başımı okşasana. Kırpık yumuşak saçlarına dokundu kızın Robert Garden. Elleriyle önce yatırdı onları, sonra da parmaklarının arasında dikleştirdi. Sonra iki elini kızın başına koyup yüzünü yüzüne çevirdi ve kızı öptü. Çok seviyorum öpmeyi dedi kız. Ama pek de beceremiyorum. Öpmen gerekmez. Hayır gerekir. Senin kadının olacaksam her yönden zevk vermeliyim sana. Yeterince zevk veriyorsun bana. Daha çoğunu istemem. Daha çok zevk alacaksam benim yapabileceğim bir şey kalmaz. Ama göreceksin dedi büyük bir mutlulukla kız. Saçlarım seni eğlendiriyor şimdi çünkü çok tuhaf. Ama her geçen gün büyüyorlar. İyice uzayacaklar. O zaman da çirkin görünmeyeceğim. Belki de beni çok seveceksin. Güzel bir vücudun var dedi adam. Dünyanın en güzel vücudu. Yalnızca genç ve ince. Hayır, güzel bir vücutta bir sihir vardır. Birinde niye vardır bu sihir? Öbüründe niye yoktur bilmiyorum. Ama sende var. Senin için dedi kız. Hayır. Evet, senin için. Her zaman senin için ve yalnızca senin için. Ama senin için yetmez bu kadarı. Sana iyi bakmayı öğrenmeliyim. Ama bana gerçeği söyle. Daha önce altından toprak kayıp gitmemiş miydi hiç? Hiç dedi Robert Garden. Gerçeği söylüyordu. İşte şimdi mutlu oldum dedi kız. Şimdi gerçekten çok mutlu oldum. Robert Garden'a sordu sonra. Şimdi başka bir şey mi düşünüyorsun? Evet, işimi düşünüyorum. Keşke atlarımız olsaydı dedi Maria. Öyle mutluyum ki altımda iyi bir at olsun isterdim. Senin yanında. Birlikte hızlı at sürmek isterdim. Giderek hızlanırdık. Dört nala kalkardı atlarımız. Ama mutluluğumu geçemezdik yine de. Dalgın bir sesle mutluluğunu bir uçağa bindiririm dedi Robert Garden. Tıpkı güneşte parlayan küçük avcı uçakları gibi gökyüzünde dolanır dururduk o zaman dedi kız. Takla attırıp pike yaptırırdık uçağa. Kue buayana diye güldü. Bunun bile farkına varmazdı mutluluğu. Robert Garden kızın dediklerini yarım yamalak duyarak mutluluğunun sağlam bir midesi varmış dedi. Orada değildi o sırada çünkü. Kızın yanında yürüyordu. Ama aklı köprüye takılmıştı şimdi. Ve bu olay nasıl kamera objektifi netleşip olayı alabildiğine seçikliğiyle görür, işte öylesine açıktı. Zorluydu ve keskindi. İki karakolu, bu karakolları gözetleyen Anselmo ile Çingene'yi gördü. Bomboş yolu gördü. Üzerinde hiçbir hareket olmayan. En geniş ateş alanı olacak biçimde iki otomatik tüfeği yerleştireceği yeri görüyordu. Kim kullanacak bunları diye düşündü. Sonunda ben elbette. Ama başta kim? Tahrip kalıplarını yerleştiriyordu. Onları sıkıştırdı, bağladı, kapsüllerini bağladı, ekledi birbirine, tellerini çekti, yukarıya tutturdu. Sonra da eski püskü ateşleme kutusunu yerleştirdiği yere döndü. Olabilecek, kötü gidebilecek şeyleri düşünmeye başladı. Kes artık dedi kendi kendine. Bu kızla seviştin. Şimdi beynin gıcır gıcır. Tam anlamıyla dipdiri. Ama tasalanmaya başladın. Yapacağın şeyleri düşünmen başka şey, kaygılanman başka şey. Kaygılanma. Kaygılanmamalısın. Yapman gerekebilecek şeyleri biliyorsun. Neler olabileceğini de. Elbette olabilir bunlar. Ne için savaştığını bilerek girdin bu işe. Tam yaptığın şeye karşı savaşıyordun. Kazanma şansını elde etmek için zorlandın. Bu sevdiği insanları başarıya ulaşmak için kullanmaktan öte bir değeri olmayan birlikler gibi kullanmak zorundaydı işte. Besbelli en kurnazları Pablo'ydu. Anında anlamıştı bu işin kötülüğünü. Kadın bu işten yanaydı tüm varlığıyla. Daha da ötesi. Ama işin özünün gerçekten ne olduğunu öğrenince ağır ağır rahatsız olmaya başlamıştı. Şimdiden rahatsızlığı iyice yoğunlaşmıştı. Sordo olayı anında kavramıştı. Gerekeni yapacaktı. Ama bu işi Robert Garden'dan daha çok sevdiği söylenemezdi. Demek şimdi senin başına geleceklerin değil ama kadının, kızın ve umursadığın öbür insanların başına geleceklerin önemli olduğunu düşünüyorsun. Tamam, peki. Ya sen buraya gelmemiş olsaydın onların başına neler gelecekti? Sen buraya gelmeden önce ne gelmişti onların başına? Ne olmuştu onlara? Böyle düşünmemen gerek. Eylem dışında onlara karşı bir sorumluluğun yok. Buyrukları veren sen değilsin. Goals veriyor buyrukları. Peki Goals kim? İyi bir general. Emrinde bulundurduklarının en iyisi. Ama insan neye yol açacağını bildiği olanaksız buyrukları yerine getirmeli mi? Bu buyruklar ordu kadar partiyi de temsil eden Goals'den gelse bile... Evet, onları yerine getirmeli. Çünkü olanaksız oldukları ancak bu buyruklar yerine getirilirken ortaya çıkabilir. Bunları denemek için olanaksız olduklarını nasıl bilebilirsin? Eğer herkes aldığı emirlerin olanaksız olduğunu söyleseydi, sen nerede olurdun? Eğer buyruklar geldiğinde olanaksız deseydin, biz hepimiz nerede olurduk? Aldıkları bütün buyrukların kendileri için olanaksız olduğunu düşünen komutanları çok görmüştü. O Estremadura'daki Domuz Gomez, olanaksız olduğu için kanatların ilerleyemediği bir sürü saldırı görmüştü. Hayır, buyrukları yerine getirecekti o. Buyrukları birlikte yerine getireceği insanları sevmesi ise bir şanssızlıktı yalnızca. Onların partizanların yaptığı bütün işlerde onları koruyan, onlarla birlikte çalışan insanların başına ne dertler gelmiştir, talihsizlikler gelmiştir. Ne için? Sonunda tehlike kalmasın, ülke yaşanacak bir yer olsun diye. Ne denli bayatlamış görünse bile doğruydu bu düşünce. Cumhuriyet yitirirse ona inananların İspanya'da yaşaması olanaksızlaşırdı. Ama gerçekten böyle mi olurdu? Evet, öyle olacağını biliyordu Robert Garden. Faşistlerin daha şimdiden ele geçirdikleri yerlerde yaptıklarından biliyordu bunu. Pablo Domuz'un tekiydi ama öbürleri iyi insanlardı. Bu işi onları sokmak, onları satmak anlamına gelmiyor muydu peki? Bir anlamda öyleydi. Ama onlar bunu yapmasalar, iki bölük atlı gelir, onları bu tepelerde bir haftada avlardı. Yok, hayır. Onları kendi başlarına bırakmakla bir şey kazanılamazdı. Tüm insanların kendi başlarına bırakılması ve senin kimsenin işine burnunu sokmaman dışında. Böyleydi inancı demek ki, öyle mi? Evet, buydu inancı. Peki, planlı bir toplum falan? Bu başkalarının işiydi. Bu savaştan sonra yapacak başka şeyleri vardı Robert Garden'ın. Şimdi bu savaşa bulaşmıştı çünkü savaş sevdiği bir ülkede başlamıştı. Cumhuriyete inanıyordu ayrıca. Eğer cumhuriyet yıkılırsa ona inanan bu insanlar için yaşamın çekilmez olacağını biliyordu. Savaş süresince komünist disiplin altına girmişti. En komünistler, disiplinli komünistler burada, İspanya'daydı. Savaşın yürütülmesinde en sağlam, en içten olanlar onlardı. Savaş süresince onların disiplinine içtenlikle katılıyordu. Çünkü savaşın yürütülmesine saygı duyabileceği programı ve disiplini olan tek parti onlarınkiydi. Peki ya kendi siyasal düşüncesi neydi? Hiçbir düşüncesi yoktu, böyle dedi kendi kendine. Ama bunu başkasına söyleyeyim deme diye düşündü. Hatta kabul bile edeyim deme bunu. Ya daha sonra ne yapacaksın? Döndüğümde önceden olduğu gibi İspanyolca öğreterek kazanacağım yaşamımı. Gerçek bir kitap yazacağım bir de. Bahse girerim dedi. Bahse girerim kolay olacak bu. Pablo ile siyaset üzerine konuşmalıydı. Onun siyasal gelişiminin ne olduğunu görmek kuşkusuz çok ilginç olurdu. Büyük bir olasılıkla o klasik soldan sağa geçiş, yaşlı Lerox gibi, Pablo'nun Lerox'a benzeyen birçok yönü vardı. Prieto da onun kadar kötüydü. Pablo ile Prieto'nun Utku'ya ilişkin inançları birbirinin eşiydi. Onlarınki at hırsızlarının politikasıydı. Robert Garden bir hükümet biçimi olarak cumhuriyete inanıyordu ama cumhuriyet de kendisini ayaklanma başladığında çıkmaza sokan at hırsızlarından kurtarmak zorundaydı. Önderlerinin gerçekte kendi düşmanları olan böylesi bir halk başka yerde var mıydı acaba? Halk düşmanları. Bu deyimi şimdi kullanmamalıydı. Üzerinde durmaması gereken aldatıcı bir deyimdi bu. Maria ile yatma yol açmıştı bunları düşünmesine. Kas katı bir baptist kadar bağnaz, dar düşünceli oluvermişti siyasal inançlarında. Hiçbir yönden eleştirmeksizin halk düşmanı gibi deyimler gelmeye başlamıştı aklına. devrimci olsun, yurtsever olsun, her türlü klişeler. Beyni bunları eleştiri süzgecinden geçirmeksizin kullanıyordu. Doğrulukları su götürmezdi bunların. Ama onları gelişigüzel kullanmak çok kolaydı. Yine de dün geceden ve bu akşam üzerinden beri bu işle ilgili düşüncesi çok daha belirginleşmişti. Bağnazlık tuhaf şeydi. Bağnaz olmak için haklı olduğunuza iyice emin olmanız gerekir. İnsanın kendisini tutması kadar başka hiçbir şey bu kesinliği, haklılığı sağlayamaz. İnsanın kendini olayların üstüne çıkarması sapkınlığın düşmanıdır. İyice incelemiş olsaydı bu düşünceler ayakta kalabilir miydi acaba? Belki komünistlerin hep bohemliğe yüklenişlerinin nedeni buydu. Yıkılsın bohemlik, Mayakovski'nin günahı. Ama Mayakovski yeniden ermiş oluvermişti. Bunun nedeni de onun ölmüş, dolayısıyla da zarar veremeyecek olmasıydı. Sen de zarar veremeyecek bir ölü olacaksın dedi kendi kendine. Şimdi böyle şeyleri düşünmeyi bırak, Maria'yı düşün. Bağnazlığını yıpratmıştı Maria. Şimdiye değin olan kararlığını etkileyememişti kız. Ama Robert Garden'ı ölmemeyi yeğler olmuştu. Bir kahraman ya da bir şehit olmaktan sevinerek vazgeçerdi. Termofili ne herhangi bir köprünün üzerinde Horatius ne de parmağıyla Bent'teki o deliği tıkayan Hollandalı oğlan çocuğu olmak istiyordu. Hayır, Maria ile daha uzun süre birlikte olmaktı istediği. En yalın anlatımı buydu işte. Kızla birlikte uzun, upuzun bir zaman geçirmek istiyordu. Artık uzun bir zaman falan gibi bir şey olabileceğine inanmıyordu. Ama olacaksa da onu kızla birlikte geçirmek isterdi. Otele gidip Doktor Livingstone ve eşi diye kaydımızı yaptırabiliriz diye düşündü. Niye evlenmeyelim ki onunla? Elbette diye düşündü. Elbette onunla evleneceğim. Sonra Idaho, Sun Valley'den Bay ve Bayan Robert Garden olacağız. Ya da Texas, Corpus Christi'nden ya da Montana, Butte'den. İspanyol kızları harika eş olurlar. Hiç eşim olmadı. Bilirim bu yüzden. Sonra yeniden üniversitedeki işime döndüğümde bir öğretmenin karısı olabilir Maria. Dördüncü sınıfın İspanyolca öğrencileri akşamları pipo tüttürmek için bize uğradıklarında ben onlarla Quevedo, Lope de Vega, Galdos ve hep hayranlık duyulacak öbür ölülerle ilgili samimi tartışmalar yaparken Maria da onlara inanç sahibi mavi gömlekli haçlı askerlerinden bazılarının kafasının üzerine nasıl oturduklarını, kollarını kıvırıp eteklerini yukarıya sıyırarak nasıl ağzına tıktıklarını anlatabilir. Acaba Montana, Missoula'da Maria'dan hoşlanacaklar mı? Tabii yeniden Missoula'da bir iş bulabilirsem. Sanırım kızıl diye yaftalanmışımdır orada. Genel kara listeye alacaklardır adımı. Yine de bilinmez ki, bilinemez. Yaptıklarımla ilgili hiçbir kanıt yok. Ayrıca olanları anlatsam da hiçbir zaman inanmazlar. Dahası pasaportum İspanya için sınırlama koymalarından önce alınmış, geçerli. Dönüş zamanı 38 güzünden önce olamaz. 36 yazında ayrıldım. İzin bir yıl süreli olsa da gelecek yılın güzüne değin geri dönmem gerekmez. Daha güz dönemine de çok zaman var. Olayı böyle koymak istersem şimdiyle yarın arasında da çok uzun bir süre var. Hayır, üniversite konusunda tasalanmaya gerek yok bence. Güzün orada görünürsem her şey yolunda demektir. Yalnızca işi sıkı tutup oraya dönmeli. Uzun zamandır ne garip bir yaşam sürdürüyorum. Garip olmasa ne yazar? İşin, görevin İspanya ile ilgili. Demek ki İspanya'da olman doğal, mantıklı. Yazları mühendislik projeleri üzerinde çalışmıştım, orman hizmetlerinde. Yol yapımında, parkta, barutu kullanmayı öğrenmiştim. Dolayısıyla yıkmak normal ve mantıklı bir iş benim için. Hep biraz aceleciydim ama sağlam iş yaparım. Bir kez yıkma fikrini bir problem olarak kabul ederse insan, yalnızca bir problem olarak kalır o. Tanrı biliyor ya, pek kolaylıkla çözersin sen bu işi. Gerçi bu işin yanı sıra tatsız bir sürü şey de olur. Yıkma işiyle birlikte adam öldürme işinin de en başarılı biçimde ve nasıl yapılacağını tasarlamak için harcanan sürekli çaba vardır. Koca koca sözler bu işi savunabilir, kılar mı? Adam öldürmeyi daha zevkli kılabilir mi? Bana sorarsan bu işe gereğinden çok isteyerek girdin dedi kendi kendine. Bana göre cumhuriyete hizmeti bıraktıktan sonra ne olacağın ya da neye yarayacağın çok kuşkulu. Öyle sanıyorum ki bütün bunlardan yazarak kurtulacaksın dedi. Bir kez yazdığında her şey yok olup gidecek. Ancak iyi yazabilirsen, öbüründen çok daha iyi. Ama şimdilik bütün yaşamın ya da yaşayıp yaşayacağın bugün, bu gece, yarın, bugün, bu gece, yarın olabilir. Yine aynı terane diye düşündü. Öyleyse zamanını en iyi biçimde kullanmalısın ve onun içinde şükretmelisin. Köprü işi sarpa sararsa şu anda pek de iyi gidecek gibi görünmüyor. Ama Maria iyi, değil mi? Ah, olmaz mı diye düşündü. Belki şimdi yaşamdan elde edeceğim budur. Belki budur yaşamım. 60 ya da 10 yıl yerine 48 saattir belki. Ya da yalnızca 60 saat. Ya da 10, 12 saattir. Bir gün 24 saatten hesaplandığına göre 3 tam gün 72 saat eder. Bence 70 saatte 70 yılda yaşanacak kadar dolu dolu yaşanabilir. Yeter ki yaşamın bu 70 saatin başladığı zamana değin dolu dolu geçmiş olsun. Sen de belirli bir yaşa gelmiş ol. Ne saçmalık diye düşündü. Kendi kendine düşünerek nasıl da yozlaşıyorsun. Gerçekten çok saçma. Belki de hiç saçma değil. Bakalım, göreceğiz. En son Madrid'de bir kızla yatmıştım. Hayır, orada değil. Escorial'daydı. Gece uyanıp yanımda başka biri olduğunu düşünene ve onun kim olduğunu kavrayana değin yüreğimin heyecanla çarpması dışında akıntıya kürek çekmek gibi bir şeydi. Zevk vermesi dışında birdi. Daha önceki ise Madrid'deydi. İşler yürürken kimliğime ilişkin yalanlar ve numaralar dışında o da aynı olmuştu. Daha da kötü hatta. Dolayısıyla İspanyol kadınını yücelten romantiklerden değilim ben. Ne de rastgele karşılaştığım bir parçaya, başka bir ülkede karşıma çıkan bir parçadan daha fazla önem vermişliğim vardı. Ama Maria ile birlikteyken onu öylesine seviyorum ki, sözcüğün tam anlamıyla ölecek gibi oluyorum. Böyle bir şeyin olabileceğine hiç inanmamıştım. Aklıma bile gelmemişti. Demek ki yaşam 70 yılını 70 saatte değiş tokuş ederse, şimdi elimde değerli bir tek bu var ve bunu bildiğim için de şanslıyım. Uzun zaman diye bir şey yoksa, yaşantınızın da geri kalanı diye bir şey yok. Şu andan başlayarak ama yalnızca şimdi varsa, şimdidir kutsanacak olan öyleyse. Şimdiyle birlikte olmaktan da mutluyum. Şimdi, ahora, maintenat, heuta. Şimdi bu sözcüğün tüm bir dünya olması, tüm bir yaşam olması ne gülünç. Estanoka, bütün kösoyur, heuta, abent. Yaşam ve karı. Vie ve Mari. Hayır, bu oturmadı. Fransızlar bunu kocaya çevirmişler. Şimdi ve Frau var. Ama bu da hiçbir şeyi kanıtlamıyordu. Ölü sözcüğünü al ele. Mort, muerte ve tot. Tot bunların hepsinden daha ölümcüldü. Savaş, guerra, guara ve krieg. Savaşa en yakışanı kriegdi, değil miydi yoksa? Yoksa Almancayı çok az bildiği için mi öyle geliyordu kendisine? Sevgili, şer, prenda ve skat. Maria için bunların hepsini verirdi. Öylesine bir isimdi Maria işte. Bunların tümü bu işi birlikte yapıyorlardı ve artık işin yapılmasına az bir zaman kalmıştı. Kesinlikle her seferinde daha kötü görünüyordu durum. Sabaha çözebileceğin bir şey değildi bu. Olanaksız bir durumla karşılaştığında gece olana değin sallanır dururdun bu durumdan kurtulmak için. Geceye değin işi oluruna bırakmaya çalışırsın, sonra işe girişirsin. Haklısın da, belki eğer karanlığa kadar savsaklayıp sonra işe girişebilirsen. Peki ya bu işi gündüz savsaklamaya başlarsan, buna ne demeli? Bir de o zavallı sordu hergelesi, zıpır İspanyolcasını bir yana bırakmıştı. Tek kendisine bu işin zorluğunu açıklayabilmek için. Sanki o, Goz bu işten kendisine ilk kez söz ettiğinden beri, ne zaman aklına kötü kötü düşünceler gelse bu konuyu düşünmezmiş gibi. Sanki iki gece öncesi midesine oturmuş, bir türlü sindirilmemiş bir lokmaya benzeyen bu düşünceyle yaşamıyormuş gibi. Ne iş be? Bütün ömrüm böyle geçsin, bütün bunlar sana bir şeyler ifade ediyormuş gibi gelsin ama sonunda hiçbir anlamı olmadığı çıksın ortaya. Böylesi hiç çıkmamıştı karşısına, hiç ele geçiremeyeceğin tek fırsat olduğunu düşünürdün bunun. Ve sonra böyle pespayı bir şamata içinde, olanaksız koşullar altında bir köprüyü uçurmana yardımcı olmaları için tavuk boku iki gerilla çetesiyle işbirliği yaptığında, büyük bir olasılıkla daha önce başlamış olacak karşı saldırıyı boşa çıkarmak için çabaladığında,